Ayrım 11.
Sayfa 120. Bitişiklik yoluyla çağrışıma dayanan bir bulaşıcı büyünün olabilmesi, arzu ve iradeye pisişik bir değer atfedilmesinin, iradeye bağlı bütün pisişik eylemlere doğru yayıldığını bize gösterir. Bunun sonucu olarak bütün pisişik süreçler değerce genel bir abartmaya uğrarlar. Yani gerçekle düşünce arasındaki ilişkiler hakkında bildiklerimizi hatırlarsak, dünya karşısında düşünceye gereğinden fazla değer veren bir tavır ortaya çıkar. Nesneler tasavvurları karşısında silinirler, tasavvurlarda yapılan her değişiklik bunların ilgili olduğu nesnelerde de değişikliğe yol açar. Tasavvurlar arasında var olan ilişkilerin şeyler arasında var olması gerektiği farz edilir. Mesafe tanımayan düşünce, zaman ve mekan içinde birbirinden en uzak şeyleri aynı bilinç eyleminde kolayca bir araya getirdiği gibi, büyü dünyası da mekan içinde mesafeleri telepatik olarak aşar ve geçmişteki ilişkileri şimdiki ilişkiler gibi ele alır. Animist çağda dış dünyanın iç dünyada yansıyan imajı bildiğimize inandığımız bir başka dünyanın imajını gözlerimizde canlandırır. Bu arada çağrışımın iki ilkesi olan benzerlikle bitişikliğin daha yüksek bir birlik içinde senteze kavuştuklarını da belirtelim. Bu sentez temastır. Bitişiklikte çağrışım dolaysız bir temas, benzerlikte çağrışım ise kelimenin mecazi anlamıyla bir temastır. İki çeşit çağrışımın da aynı bir kelimeyle gösterilebilmesi, her ikisine de aynı bir pisişik sürecin hükmettiğini kanıtlar. Daha önce tabunun analizi sırasında ortaya çıktığını gördüğümüz temas kavramının yaygınlığı burada da aynen karşımıza çıkmaktadır. Dipnot 1. Önceki bölüme bakınız. Özet olarak diyebiliriz ki büyünün, yani animist düşünce tarzı tekniğinin yönlendirici ilkesi, fikirlerin mutlak gücü ilkesidir. 3. Ben bu fikirlerin mutlak gücü deyimini obsesyonlu tasavvurlardan mustarip çok zeki bir hastama borçluyum. Bu hasta, psikanaliz sayesinde iyileşerek ne kadar yetenekli ve sağduyulu olduğunu kanıtlamak imkanına kavuşmuştur. Bu zat kendisinin ve aynı hastalığa uğrayan başka herkesin bir türlü yakasını bırakmaz gibi görünen bütün o garip ve üzücü olayları açıklamak için uydurmuştu bu terimi. Bir kimseyi düşünmesi, sanki onu davet etmiş gibi karşısında bulmasına yetiyordu. Uzun zamandır görmediği bir kimse hakkında bir gün bir haber soracak olsa, o kimsenin ölüm haberini alacağını sanıyor, ölenin telepati yoluyla dikkatini çekmiş olabileceğine inanıyordu. Herhangi bir kimseye karşı ciddiyet de olmasa bile ağzından lanetleyici bir laf çıksa o andan sonra artık sürekli olarak o kimsenin ölüm haberini alacağı ve bundan doğacak sorumluluğun ağırlığı altında ezileceği korkusu içinde yaşıyordu. Tedavi seansları sırasında böyle birçok hallerde aldatıcı kanının kendisinde nasıl doğduğunu ve batıl bekleyişlerini büsbütün güçlendirmek için kendisinin buna neler eklediğini bana anlatabilmiştir. Dipnot 1. Fikirlerin mutlak gücünü ve animist düşünce tarzını doğrular gibi gözüken bazı izlenimleri endişe verici ve felaketli diye nitelendirmek yönünde bir eğilim vardır adeta içimizde. Oysa hüküm ve muhakemelerimizde bu iki şeyden de çoktan uzaklaşmış bulunuyoruz. Bütün obsesyonlu hastalar böyle batıl inançlıdırlar, hatta çoğu zaman kendi kanıları aksine olarak. Fikirlerin mutlak gücünün inatla varlığını sürdürmesi en açık şekliyle obsesyonlu nevrozlarda görülür. Çünkü bu ilkel düşünce tarzının sonuçları bilince en çok bunlarda yaklaşır. Ancak bu çeşit nevrozun ayrıcı karakterini fikirlerin mutlak gücünde görmekten kaçınmamız gerekir. Çünkü analitik inceleme aynı karakterin bütün öbür nevrozlarında da bulunduğunu ortaya koymaktadır. Ne türlü bir nevroz karşısında olursak olalım, onun semptomlarını belirleyen şey yaşanan olayların realitesi değil, fakat düşüncedeki bir dünyanın realitesidir. Nevrozlular içinde yalnızca başka yerlerde de kullanmış olduğum bir deyimle, nevrotik değerlerin geçer akçe olduğu ayrı bir dünyada yaşarlar. Yani yoğun olarak düşünülmüş, zihinde duygusalca canlandırılmış olandan başka hiçbir şeye etkinlik atfetmez, böylece düşünülüp tasavvur olunan şeyin dış realiteyle uyuşup uyuşmadığına hiç bakmazlar. Histerik kişi nöbetleri sırasında sırf kendi hayal gücünde cereyan etmiş olan olayları tekrarlar ve semptomlarında bunları fikse eder. Ama bu olaylar son tahlilde gerek kaynakları gerekse inşalarına yarayan materyaller bakımından gerçek olaylara indirgenebilir. Nevrozluyu ezip bitiren suçluluk duygusunu bir takım gerçek ögelerle açıklamak istersek bu duyguyu anlayamayız. Bir obsesyonel nevrozlu, yakınlarına karşı daima son derece saygılı ve titiz davrandığı halde ancak birçok cinayetler işlemiş bir cani için yerinde sayılabilecek bir suçluluk duygusu altında eziliyor olabilir. Ama yine de bu duygusunda haklıdır çünkü nedenlerini benzerlerine karşı bilinci dışında duyduğu şiddetli ve sık öldürme, ölümlerini görme dileğinden almaktadır. Gerçek olaylara değil, fakat bilinç dışı niyetlere dayandığı ölçüde haklı olan bir duygudur bu. Böylece fikirlerin mutlak kudreti, psişik süreçlerin gerçek hayat olayları üzerindeki hakimiyeti, nevrozluların duygusal hayatında ve bunun bütün sonuçlarında sınırsız bir etkinlik gösterir. Nitekim bir nevrozlu psikanalitik tedaviye tabi tutularak onun bilinç dışı bilinçli hale getirildiği zaman o fikirlerin bağımsızlığına bir türlü inanamaz ve kötü dileklerde bulunmaktan sanki bunların söylenmesi gerçekleşmeleri için yeterliymiş gibi daima korkar. Böylece dış dünyayı sırf fikirleriyle değiştirebileceğini sanan ilkel insana ne kadar yakın olduğunu göstermiş olur. Bu nevrozluların ilk gösterdikleri obsesyonel eylemler aslında tamamen büyü niteliğindedir. Bunlar bir takım büyü eylemleri olmasa bile daima karşı büyü eylemidirler. Nevrozlunun hastalığının başlangıcında daima beklentisi içinde yaşadığı felaket tehlikelerini gidermeyi amaçlarlar. Sırlara vakıf olmak imkanına kavuştuğum her defasında hastanın beklediği bu felaketin ölümden başka bir şey olmadığını görmüşümdür. Schopenhauer'a göre ölüm problemi her felsefenin kapı eşiğinde dikili durur. Bildiğimiz gibi animizmin karakteristiği olan ruha ve şeytanlara inanma, ölümün insanoğlu üzerinde yarattığı izlenimlerin etkisiyle meydana gelmiştir. Bu ilk obsesyon ya da savunma eylemlerinin benzerlik ve karşıtlık ilkesine bağımlı olup olmadığını bilmemiz güçtür. Çünkü nevroz şartlarında tamamen önemsiz bir takım davranışların gerisinde saklanmış bulunduklarından bu eylemler çoğunlukla deformasyona uğramış durumdadırlar. Dipnot 1. Önemsiz bir davranışın gerisinde gizlenmenin başka bir nedeni daha bulunduğunu ileride bir vesileyle göstereceğiz. Obsesyonlu nevrozun savunma formülleri dahi sihir ve büyü formüllerinde benzerleri olan şeylerdir. Fakat obsesyonlu eylemlerin gelişme tarihini tam olarak anlatabilmek için bunların başlangıçta cinsel alandan tamamen uzak olarak kötü arzuları def etmeyi amaçlayan bir çeşit sihirbazlıktan başka bir şey olmadığını, fakat sonunda cinsel eylemlerin gayet sadık birer taklidi, adeta bu eylemlerin kılık değiştirmiş, yerini almış birer görüntüsü haline geldiklerini belirtmemiz gerekir. İnsanların dünya anlayışlarının yukarıda belirttiğimiz tarzda geliştiği, yani önce animist, sonra dinsel, daha sonra da bilimsel aşamanın geldiği kabul edilirse, fikirlerin mutlak gücünün bu aşamalar boyunca geçirdiği evrimi kolayca izlememiz mümkün olur. Animist aşamada insanoğlu mutlak gücü kendi kendisinde görür, dinsel aşamada o bu gücü tanrılara bırakmıştır ama bundan büsbütün de vazgeçmez çünkü tanrıları etkileyip, onları kendi arzularına göre davrandırabilmek gücünü saklı tutar. Bilimsel dünya anlayışında ise artık insanın mutlak gücüne yer yoktur. İnsanoğlu küçüklüğünü anlamış, bütün öbür doğal zorunluluklara boyun eğdiği gibi ölümü de tevekkülle karşılar olmuştur. Fakat gerçeğin yasalarıyla birlikte hesaba katılan insan aklının gücüne beslenen inançta hala o eski mutlak güç inancının izlerine rastlanmaktadır. Libido eğilimlerinin gelişmesi tarihini geriye doğru olgunluk çağında büründükleri şekilden çocukta ilk ortaya çıkışlarına doğru inerek gözden geçirirken, ilk bakışta önemli bir ayrım tespit etmiş ve bunu Seksualite Teorisi Üzerine 3 Deneme adlı eserimizde açıklamıştık. Cinsel eğilimlerin tezahürleri daha başlangıçtan kendisini belli etmekle birlikte, İlk zamanlarda henüz hiçbir dış objeye yönelmiş değildirler. Cinselliği oluşturan eğilimlerin her biri kendi hesabına çalışır, diğerleriyle ilgilenmeden kendi hazzını arar. ve kişinin bizzat kendi bedeninde kendine doyum bulur. Bu, otoerotizm aşaması olup daha sonra bunun yerini objenin seçilmesi aşaması alacaktır. Daha derin bir inceleme, bu iki aşamanın arasına bir üçüncüsünü koymanın ya da daha doğrusu birinci aşamayı, yani otoerotizm aşamasını ikiye ayırmanın yararlı ve hatta zorunlu olduğunu gösterdi. Önemi gittikçe daha çok anlaşılan bu ara aşamada birbirinden bağımsız olan cinsel eğilimler tek bir eğilim halinde birleşerek aynı bir objeye doğru yönelmektedirler. Bu obje henüz bireyin dışında ona yabancı bir obje olmayıp onun daha o devirde oluşmuş bulunan öz benliğidir. Bu halin daha sonra gözlenen patolojik saplantılarını göz önünde bulundurarak bu yeni aşamaya narsizm aşaması adını verdik. Bu aşamada kişi sanki kendisine aşıkmış gibi davranır, kendicil eğilimlerle libido arzuları analizimizde henüz yeterince farklılaşmış olarak kendilerini belli etmezler. O vakte kadar birbirlerinden ayrı bulunan cinsel eğilimlerin tek bir eğilim halinde kaynaştıkları bu narsizm aşamasının karakteristiğini her ne kadar kesin bir şekilde verebilecek durumda henüz bulunmuyorsak da yine de bu narsistlik organizasyonunun bir daha hiçbir zaman kaybolmayacağını tahmin edebiliyoruz. İnsan libidosu için dış objeler bulunduktan sonra dahi belli bir ölçüde narsistlik kalır. Fakat onu bu objelere karşı çeken kuvvetler onun içinde özünde bulunan libidonun yayılımları gibidirler ve her an ona geri dönebilirler. Psikolojik bakımdan son derece ilginç olan sevda halleri adıyla bilinen ve normal psikoz prototiplerine benzeyen haller, işte bu yayılımların kendi kendine aşık olma düzeyine oranla en yüksek derecesine tekabül ederler. Şu halde keşfetmiş olduğumuz bir gerçeği, yani ilkel insanla nevrozlunun psişik aksiyonlara büyük değer, bizim görüşümüzde abartılmış bir değer atfetmeleri gerçeğini narsizme bağlamak, onun esas karakteristiği olarak görmek kadar doğal bir şey olamaz. Diyebiliriz ki ilkel insanda düşünce son derece güçlü bir şekilde seksüelleşmiş durumdadır. Fikirlerin mutlak gücüne inanışta, dünyaya hükmetmenin mümkün olduğu inancı da dünyadaki hakiki yeri hakkında insana tam bir bilgi verebilecek, yapılması pek kolay bazı denemelere rağmen asla sarsılmayan bu inanç da hep buradan kaynaklanır. Bir yandan nevrozlunun doğasında bu ilkel tavrın temel bir parçasını bulurken öbür yandan da onda meydana gelen cinsel baskının onun zihinsel süreçlerinde yeni bir seksüelleşmeye yol açtığını görüyoruz. Libidonun her iki dönüşümünde de, yani gerek ilkel dönüşümünde gerekse gerileşme dönüşümünde psişik sonuçlar aynı olacaktır ve bu sonuçlar zihinsel narsizm ile fikirlerin mutlak gücünden ibarettir. Dipnot 1. Bu sorunla uğraşan yazarların hemen hepsi ilkel insanın ölümü bir olgu olarak kabul etmek istememesini bir çeşit solipsizm ya da Berkeleycilikten, Profesör Soli'nin çocuklar hakkında önerdiği bir terimi kullanmış olalım, ileri geldiğini neredeyse bir aksiyom olarak kabul ediyorlar. Maret, Pre-Animistic Religion, Folklore, 11-1900, sayfa 178. İlkel insanlarda fikirlerin mutlak gücünün narsizm lehinde bir kanıt teşkil ettiği doğru ise, insanoğlunun dünyayı anlayış tarzının gelişmesiyle bireyin libidosunun gelişmesi arasında bir paralellik kurabiliriz demektir. Bu takdirde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Animist aşama gerek zamanı gerekse içeriği bakımından narsizme, dinsel aşama ise libidonun ana baba üzerinde tespitinde karakteristiğini bulan nesnelleştirme kademesine tekabül eder. Bilimsel aşamaya gelince bunun karşılığı bireyin olgunluk hali olup karakteristiği has peşinde koşmaktan vazgeçiş ve dış objenin seçiminde realitenin teamüllerine ve gereklerine uyuştur. Dipnot 1. Şunu da sırası gelmişken belirtelim ki çocuğun ilkel narsizmi onun karakterinin gelişme tarzının anlaşılması bakımından kesin bir ölçüt oluşturur ve çocuğun ilkel duygusunun aşağılık duygusu olduğu varsayımını geçersizleştirir. Sanat, fikirlerin mutlak gücünün günümüze kadar varlığını koruyabildiği biricik alandır. Arzuların perçesinde kıvranan bir insanın, hala doyuma benzer bir şeyler yapabildiği tek yer sanattır. Ve sanatsal illüzyon sayesinde bu oyun, ancak gerçek bir şeyin meydana getirebileceği duygusal sonuçları aynen meydana getirir. Haklı olarak sanatın büyüsünden söz edilir ve sanatçı büyücüye benzetilir. Bu kıyaslama göründüğünden daha da anlamlıdır belki. Sanat sanat içindir şeklinde başlamış olmadığı muhakkak olan sanat, başlangıçta büyük kısmı itibariyle bugün artık kaybolmuş olan bazı eğilimlerin hizmetinde bulunuyordu. Bu eğilimlerin arasında birçok büyü amaçlarının bulunduğunu da farz edebiliriz. Dipnot 1. Serena, L'art le magie in cultes mythos et magie. 1. Sayfa 125-136. M. Renia göre Fransa'da mağara duvarlarına kazınmış ya da resmedilmiş hayvan figürlerinin yapıp bize bırakmış olan ilkel ressamlar zevk sağlamak amacını değil fakat büyüyle şeytanları kovmak amacını güdüyorlardı. Bunun için diyor M. Renia, bu desenler mağaraların en uzak, en girilmez bölümlerine yapılmıştır ve bu desenler arasında korkulan yırtıcı hayvanların imajlarına rastlanmaz. Çağdaş insanlar sık sık ressam fırçasının ya da heykeltıraş keskisinin ve genel olarak da sanatın büyüsünden söz ederler. Bu deyim bir insanın başka iradeler üzerinde, eşya üzerinde mistik bir zorlamada bulunması demek olan gerçek anlamıyla anlaşıldığında artık ciddiye alınamaz. Ama görmüş olduğumuz gibi vaktiyle bu hiç olmazsa sanatçıların zihninde tam bir hakikati ifade ediyordu. Sayfa 136. 4. Şu halde insanlığın meydana getirmeyi başardığı ilk dünya anlayışı olan animizm psikolojik bir anlayıştı. Bu anlayışı meydana getirmek için onun bilime ihtiyacı yoktu. Çünkü bilim dünyayı bilmediğimizi ve onu bilmemize yardım edecek araçları araştırmak zorunda olduğumuzu kavradığımız zaman ancak ortaya çıkar. İlkel insan için animizm doğal bir anlayıştı ve doğruluk nedenini kendi özünde taşıyordu. İlkel insan dünyayı meydana getiren şeylerin tıpkı insan gibi hareket ettiklerini kendi deneyimlerinden biliyordu. Bu nedenle ilkel insanın kendi psişik organizasyonunu dışa yansıttığını görmek bizi şaşırtmamalıdır. Ve animizmin eşyanın doğası hakkında bize öğrettiklerini yeniden insan ruhuna aktarmak bize düşen bir görevdir. Dipnot 2. Endopsişik denen algı sayesinde. Animizmin tekniği yani büyü, spiritlerin gelişi güzel bir rol oynamakla kalmayıp büyü prosedelerinin doğrudan objeleri olduğu bir çağda dış realitenin objelerine psişik hayatın yasalarını dayatmak niyet ve arzusunu en açık bir şekilde bize gösteriyor. Gerçekte büyünün dayandığı ilkeler animizmin çekirdeğini oluşturan spiritler teorisinden daha ilkel, daha eskidir. Bizim psikanalitik anlayışımız bu noktada R.R. Maret'in bir teorisiyle uyuşuyor. R.R. Maret animizmde bir pre-animist aşama en iyi şekilde anamatizm, bir çeşit evrensel hilozoizm deyimiyle nitelendirilebilecek bir aşama kabul ediyor. Bu pre-animizm aşaması üzerinde söylenecek fazla bir söz yok çünkü spirit inancı taşımayan bir kavim henüz bulunmuş değil. Dipnot 1. R.R. Maret Pre-Animistic Religion, Folklore 11-2, Londra 1900, Karswund, Mythos und Religion 2, sayfa 171 ve devamı. Büyü fikirlerin mutlak gücünü henüz tümüyle hizmetinde kullanırken, animizm bu mutlak gücün bir kısmını spiritlere bırakarak dine giden yolu böylece açmıştır. İlkel insanı bu ilk fedakarlıkta bulunmaya iten şey ne olabilir? İlkelerinin yanlışlığı kanısına varmış olması değildir bu şüphesiz. Çünkü büyü tekniğini hala muhafaza etmekte, sürdürmektedir. Başka yerde göstermiş olduğumuz gibi spiritler ve şeytanlar ilkel insanın duygusal eğilimlerinin projeksiyonlarından başka bir şey değildir. Dipnot 2. Bu ilkel narsistlik aşamada libido saplantılarıyla başka uyarıcı kaynaklardan gelen saplantılar arasında henüz bir ayrım bulunmadığını kabul ediyoruz. İlkel insan bu eğilimlerini kişiselleştirir, dünyayı böylece kendi yarattığı cisimlermiş şeylerle doldurur. Bu, kendi dışında kendi öz psişik süreçlerini tekrar bulur. Burada bazı psişik süreçlerin dışa yansıtılması eğiliminin kökleri sorununu çözmeye kalkışacak değiliz. Yalnızca projeksiyon psişik bir rahatlama sağlamak gibi bir yarar içerdiği takdirde bu eğilimin güçlendiğini kabul etmekle yetinmemiz gerekiyor. Mutlak gücün elde edilmesi amacıyla eğilimlerin çatışmaya girdikleri bir durumda projeksiyonun böyle bir yarar sağladığı kesindir. Bu takdirde mutlak gücü elbette ki herkes birden elde edemez. Paranoya da psişik hayatta baş gösteren bu çatışmaları çözmek için marazi süreç projeksiyon mekanizmasını gerçekten kullanır. Bu gibi çatışmalarda tipik hal bir karşıtlığın iki haddi arasında çıkan çatışma halidir. Yani sevilen bir yakının ölümüyle yasa gömülen bir kişinin durumu dolayısıyla ayrıntılı bir şekilde tahlil ettiğimiz ambivalent tavır hali. Bu hal, projektif formasyonların yaratılmasını özellikle haklı gösterebilecek nitelikte görünecektir bize. Burada, spiritler arasında ilk önce kötü spiritlerin doğduğunu kabul eden ve ruhun varlığı inancını ölümün yaşayanlar üzerinde uyandırdığı izlenimlere dayandıran bazı yazarlarla bir kere daha aynı fikirde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu yazarlardan ayrıldığımız tek nokta ölümün yaşayanların karşısına çıkardığı zihinsel problemi baş köşeye oturtacak yerde insanoğlunu ölüm üzerinde düşünmeye iten gücün bu durumun yaşayanlarda yarattığı duygusal çatışmadan kaynaklandığına inanmamızdır. Şu halde insanların ilk teorik yaratışları yani spiritleri yaratmaları ile ilk boyun eğdikleri ahlaki kısıtlamalar yani tabu yasakları aynı kaynaktan doğmaktadır. Fakat kaynağın aynı olması asıl bu iki şeyin aynı anda ortaya çıktıkları anlamına gelmez. İnsanı düşünmeye, mutlak gücünün bir kısmını spiritlere bırakmaya ve davranışlarında gösterdiği keyifliliğin bir parçasından fedakarlık etmeye iten ilk nedenin yaşayanların ölüler karşısındaki durumu olduğu eğer doğru ise o zaman bu toplumsal formasyonların insandaki narsizme karşı direnen bir zorunluluğun ilk tanınması, ilk kabulü demek olduğunu söyleyebiliriz. İlkel insan ölümü inkar eder gibi görünürken aynı zamanda ölümün kaçınılmazlığı önünde adeta saygıyla eğilmektedir.